Ayrım 26.
Haldun'un ruhunda bir taşma mevsimi vardı ve bu mevsimin ne zaman geleceğini kestirmek imkansızdı. Bu imkansızlığı ilk gören Perize'ydi. Haldun'un birliktelik arzusunun iki yüzü olduğunu sadece o görmüştü. Birincisi gerçek anlamda bir cinsel tat, diğeri ise hafif yorgunluk sonralarının hasbihal duygusu. Bu hasbihali bazen rengini, biçimini ustaca sergilediği bir tablo gibi düşünüyor, bazen de öyküsünü gizlediği bir şiirin mısraları gibi peş peşe sıralıyordu. Eve dönüş vaktinin geldiğinde Haldun kadar huzursuzlaşan kimse yoktu. Hemen her vesileyle bulunduğu koşulların sıkıcılığını dillendirip uzaklaşmak istiyordu. Haldun'un mutluluk duygusu bir sarih bencillikti ve iri bir değirmen taşı gibi boynuna asılmıştı. Bir gün Perize bu çelişkili durumu çekinmeden Haldun'un yüzüne söylemek istemiş, sonra her zamanki gibi sevimli bir kedi yavrusunun süt dökmüş sessizliğine bürünüp susmuştu. O gece Haldun'u evine gönderdikten sonra pencereyi açmış ve şehrin derin sessizliğine bir çığlık gibi içindeki acıyı haykırmıştı. "Ne biçim adamsın Haldun? Ben her akşam senin karanlığına gözlerimden bir altın güneş getiriyorum. Sen her akşam o gözlerde yağmur dolu bulutlar bırakıp gidiyorsun." Perize kendini haklı görüyordu. Geçmişinin bütün izlerini tek tek ve özenle değerlendirmiş, varlığının önem taşıyan her noktasında bir Haldun yüceltmesi yaratmıştı. İlişkilerinin derindeki ve yüzeydeki bütün özelliklerinde bu yüceltme hemen fark ediliyordu. Kendini bir bereketli toprak gibi Haldun'a vermiş ama nasıl bir tohumu büyüteceğinin güvensizliğini duymadan bu toprağı sulatmıştı. Haldun hala hatıralarının sıcaklığındaydı. Hayatın gerçeğine dönünce elindeki bütün resimler, onların anımsattığı sevinçli ve mutlu hatıralar, yaşanmış değerlerin güzelliğini ve saygısını birden kaybedip gidiyordu. Haldun bunların farkında olmayan bir rahatlığın içindeydi. Sadece fırsatın hakkını veriyor ve kendini talihli biri hissetmenin tadını çıkarıyordu. Kapıda Cavidan göründü. Giyinmiş dışarıya çıkmak üzereydi. Sesinde kendinden emin olmak arzusu vardı. "Ne düşünüyorsun?" Haldun irkildi. Tek kelimenin teminatına sığındı. "Seni." Bu açıklamayı yetersiz buldu, ekledi. "Sadece seni." Cavidan'ı seyretti, gülmeye başladı. Haldun'un kendi vicdanında güldüğü nadir bir akşam yaşanıyordu. Bu gülüş bir yeni hatıra tazelemek kadar mutlu ve sevinç vericiydi. Hem Perize hem Cavidan içindeki tarihi keşfetmiş gibi bu gülüşün içinde mutluydular. Her ikisinde de Haldun'a sahip olmak arzusundan çok onunla beraber olma isteği vardı. Haldun her defasında bu iki küçük kelimenin tılsımında istediği tesire ve rahatlığa kavuşuyordu. Haldun'un duygularında sevginin tekilleşebildiği ciddi çelişkiler vardı. Perize'nin bakışlarında Cavidan'ı özlediği çok akşamları olmuştu. Cavidan uzak mevsimlerden gelen bir küçük hanım gibi Perize'nin gözlerine kurulur ve Haldun'a kendini seyrettirirdi. Böyle gecelerde kütüphaneden Morris'in İklimler romanını indirir ve roman kahramanı iki genç kadının karşılaştırıldığı paragrafları okuyup dikkat çekmesi için masanın üzerine bırakırdı. Kendince güzel bir benzetme yapmış, "Bir göz diğerine hiçbir zaman kavuşmaz. Biri Cavidan, diğeri Perize." demişti. Haldun ağzının tadını bilen adamdı. Hayata Perize'nin ve Cavidan'ın gözleriyle bakan seyir keyfine sahipti ve mutluydu. Perize'nin bakışlarında André Gide'in dar kapısı açılıyor, Cavidan'ın gözlerinde Sartre'ın sevimli buz bahçeleri ısınıyordu. Haldun ateşle oynamayı severdi. Perize'nin göğüslerinden aldığı sıcaklığı Cavidan'ın avuçlarına bıraktı. O sıcaklık bir ateş topuna dönüştü. Cavidan haydi der gibiydi. Ateş topunu avuçladı ve yangın telaşında hissettiği Perize'nin önüne bıraktı. Perize durgun ve hayretli bir bakışla olanları seyretti. Etrafın alevlendiğini görmüş ama ürkmeden beklemeye koyulmuştu. Haldun'un nasıl bir müdahaleyle bu istenmeyen durumu çözeceğini görmek istemişti. Haldun sakin halini korumuş, kendini yalnızlığa ve yabancılaşmaya götüren düzensiz bir yorgunluk içinde çökmüştü. Bir türlü gerçek hayatın hakkını teslim edecek kararı veremiyordu. Bu yorgunluk Haldun'un duygularını esir almıştı. Bazen bir kaygı, bazen bir şaşkınlık, bazen bir yalnızlık korkusuydu. Altından kalkamayacağı karşıtlıklar ve çelişkiler yaratıyordu. Perize ve Cavidan. İşte hayatının bu yorgun tarifindeki çelişkiler ve karşıtlıklardı. Perize'nin tereddütsüzce Haldun'a haykırdığı korku bu karşıtlıktan kaynaklanıyordu. Bu korku hazin ve zalim bir hüküm gibi dört koldan Haldun'u bağlamıştı. O geceyi hiç unutmuyordu. Perize'nin de unutmadığından emindi. Cavidan'ın olmadığı günlerde birlikte oldukları gece telaşlı bir kabusun çöktüğünü görmüş, Haldun'un eriyip elden gittiğini hissetmişti. Sevdiği adam sanki artık kendisinin değilmiş gibi davranıyordu. Belli ki bir göz korkutması Haldun'u güzel duygulardan sıyırmış ve hiddetli bir kadının tehdit hücresine hapsetmişti. Haldun'un Cavidan'ın hasreti içinde olduğunu açıkça itiraf edecek kadar tesir altında kalmıştı. Perize'yi bu duygunun tahribi için görevlendirilmiş şeytan gibi görmüş ve ürkmüştü. Yarım yamalak birkaç cümleyle yatağından çıkmıştı. Perize aşağılandığını fark etti. Kilometrelerce uzaktan gelen bir sevdalı fısıltıyla saatlerdir avucunda ısıttığı adam bir buz kasesine dönmüş ve uzaklaşmak istemişti. Perize haksızlığa tahammüllü kadındı. Bu ayrılışı ibretle seyretti. Kendi vicdanında bu muhasebeyi yaptı. Kendini haksızlığa tahammüllü kadın olarak görüyordu ama bunun saygısızlığa dönüşmesine izin vermeyen bir aile terbiyesinin sahibiydi. Mutlaka bu saygısızlığa cevap vermesi gerektiğini biliyordu. Haldun sigarasını yakmış ve içkisini koymuştu. Kendiyle yetinen insanların hoyrat bencilliği gözlerinden okunuyordu. Yanına yaklaştı. Merdiven basamaklarında artık o heykel görünümlü Haldun yerine azarlanınca küçülen bir et yığını kalmıştı. Perize sakin bir hayret ve ayıplayan bir acıyla baktı. Sesindeki hiddeti hafifletirken kelimelerin yükünü ağırlaştırdı. İyiyi, güzeli, doğruyu sevmek kolaydır. Çünkü toplumun bu konuda yargısına güvenip kendimizi gizleriz. Zor olan kötüyü, çirkini ve yanlışı sevimli yanlarıyla kabul edilebilir hale getirmektir. Bu bazen diklenen bir insan başkaldırısı haline dönüşür ki seven bir kadının ikilemini canlı ve gerçekçi noktada tutmak imkansızlaşır. Haldun sesini çıkarmadan oturuyordu. Tek kelime söyleyecek gücü yokmuş gibi duruyordu. Adeta bitkindi. Cesareti kaybolmuştu. Bütün suçlar üzerine yıkılmış ve çaresiz bırakılmış hissi veriyordu. Perize üsteledi. Cevap versene. Haldun'un ağzından ne döküldüğü tam anlaşılamıyordu. Perize duyduklarının etkisiyle buz kesildi. Haldun yüzüne karşı kendi bedeninde bir başkasının özlendiğini söyleyecek kadar kendinden geçmişti. Perize, Cavidan'ı özledim, anla beni. Haldun tekrar sessizliğine gömüldü. Bu sessizlikte sanki her şeyi üç kelimeyle özetlemek istemişti. Perize buzdağına çarpmış gibiydi. Görünen kısmın göz korkutuculuğuna karşı koyabilecek gücü olduğunu düşünüyordu. Asıl sorun buzdağının görünmeyen kısmıydı. Neydi Haldun'un bu çöküşü? Cavidan'ı özledim, anla beni derken nasıl bir ihtiyaç ve özlem içinde kıvranmaktaydı. Perize her şeyin bitirildiği bir nokta olduğunu hissetti. Cesaretini topladı ve istifini bozmadı. Artık zamanın geldiğini fark etti. Maruz kaldığı durumu hazmedecek hiçbir sebebi yoktu. Haldun'a Cavidan özleminin sıcaklığında ince bir ders vermek istedi. Hatırlıyor musun? Bir gün bana hayvanlar sevişmeyi bilmedikleri için konuşmaya gerek duymadılar demiştin. Gerçeğin bu olduğunu şimdi çok iyi anlıyorum. Geriye dönmüş ve giderken büyük utancın kızarttığı yüzünü gizlemek istemişti. Dönüp geriye bakamıyordu. Kızıl saçları omzunda sırılsıklamdı. Dudaklarında bir tenezzül tebessümü bırakmıştı. Haldun o geceyi hatırladı. Perize'ye karşı sorumluluklarını gözden geçirmeyi denemiş, istediği başarılı sonucu sağlayamamıştı. Banyoda yıkanırlarken annesinin gelip yakışıksız manzarayı görmezlikten gelen müsamahasında çok şeyin silkelendiğini fark etmişti. Bu utancın savunmasını yapacak cesareti gösterememişti. Gönlündeki hüzün ile evindeki kargaşa çatışmasında telaşla Cavidan'a dönmeyi seçmiş ve Perize'yi ortada bırakan sorumsuzluktan hiçbir yükü omuzlamamıştı. Perize'nin ders veren Eda ile hatırlattığı cümlenin ağırlığı üzerindeydi. Ne diyeceğini şaşırmıştı. Aklına gelen aslında aylardan beri ısrarla düşündükleriydi. Bunu seslendirdi. Darılma Perize, sana da alıştım. Dışarısını seyretti. İnce bir ay parçası uzak bir ihtimal gibi gökyüzünün laciverdinde asılı duruyordu. Kendi kendine söylendi. Şimdi Cavidan'ı kızdıracak zaman değil. Nemika Şahin Bey'in evindeydi. İkisi de önemli bir meseleyi tartışmanın ciddiyeti içindeydiler. Nemika Şahin Bey'in kaybetmesinin kendisini zor duruma düşüreceğini kavramış ama Cavidan tek başına bir yönetim kuramayacağı için her ikisinin de kendinden yana olabileceği bir çözümü benimsemişti. Semih'i benden uzak tutmanı anlamıyorum. Ne zaman, nasıl bir zaaf içinde kıvranacağını görmemden çekiniyorsun. Bu kadar derin ve hırslı bir himaye, basit bir yeğen kayırması olamaz. Neden bu kadar sinirlisin? Nemika soruyu saçma bulmuştu. Susmak yerine sahibine söylemeyi tercih etmişti. Bıçağın kemiğe dayandığı noktayı Nemika iyi biliyordu. Hem onu kayırmamı istiyorsun, hem de benden uzak tutmaya çalışıyorsun. Bilmediğim bir gerçeğin sahibini nasıl değerlendirebilirim ki? Kim bu oyunun gerisindeki güç? Kim bizi yönlendiriyor? Sen mi, Cavidan mı? Yoksa ikiniz de bir başkasının piyonu musunuz? Şahin Bey duyduklarından rahatsız olmuştu ama telaşını gösterirse Nemika'nın eline önemli kozlar vereceğini düşündü. Sakin görünmek için bütün gayretini gösterdi. Nemika daha ileri gitmeden küçük tahminlerle bazı tutamaklar yakalamak, sonra onları kullanarak asıl gerçeği öğrenmek istiyordu. Ayak basacağı zemini sağlam tutmak ihtiyacındaydı. Birden en çarpıcı konuyu ortaya attı. Cavidan'la yaptığınız yönetim anlaşmasını bozmak istiyormuşsunuz. Şahin Bey kontrolünü kaybetti. Kim söyledi bu saçmalığı? Nemika söylediklerinden emindi. Biraz da müstehsi tavır takındı. Semih'in sarhoşluğu kadar bereketli kaynak yoktur. Şahin Bey attan almaya niyetlendi. Bunu kimsenin duymaması gerekir. Nemika Şahin Bey'in de zayıf tarafını gördü. Bu zayıflık eğer Semih'in üzerine gidilirse daha kolay bir teslimi sonuçlandırabilirdi. Fikrini söyleyip Şahin Bey'i sınamak istedi. Yanılıyorsun. Bunu Cavidan'ın bilmesi gerekiyordu ve kendisine söyledim. Artık Cavidan elinizde demektir. Nasıl yani? Dengesini bozdunuz. Artık ipin üzerinde tek ayakla duruyor. Şahin Bey böyle bir kurnazlığın nereye kadar uzanacağını kestiremedi. Açıkça sorup öğrenmek istemedi. Doğrudan sorulacak her soru Nemika'yı güçlendirecekti. Nemika'nın örneğini beğenmişti. Eğer gerçek durum buysa hakikaten mutlu olacağı bir cenneti fethe çıkmış gibi sevinebilirdi. Sadece bir seziş zarafeti hissettirmek istedi. Sanırım haklısın. Aslında Nemika'yı haklı görmüyordu. Ondan yana tavır takınarak zaman kazanmak istedi. Nemika işin farkındaydı ve Şahin Bey'in sırtını dayayacağı duvarı görmüştü. Evet, haklıyım ama senden farklı yönde. Cavidan'ı sadece Haldun kurtarabilir. Onu da ele geçirmek senin işin olmalı. Şahin Bey Nemika'nın önüne bir zarf bıraktı. Bu zarf Haldun'a gönderilmiş resimlerin aynısıydı. Perize'nin oldukça açık resimleri de vardı. Nemika resimleri gördükten sonra tavır değiştirmedi. Söyleyeceklerini bir çırpıda sıraladı. Sesini sadece Şahin Bey'in değil, ileride işitecek herkesin irkileceği bir tonda kullandı. Hafta başında kapsamlı strateji toplantısı yapılacak. Bu toplantıda Semih etraflı bir öneri geliştirmeli ve meseleyi kavradığını göstermelidir. Şahin Bey böyle bir stratejinin nereye uzanacağını merak ediyordu. Haldun böyle bir şeye nereye kadar izin verir ki? Haldun böyle bir strateji sunulabileceğine ihtimal vermez. Bu resimlerin Cavidan'ın eline geçeceği korkusu onu şimdiden yorgun bir deve gibi olduğu yere çökertmiştir. Şahin Bey'e yanaştı. Söyleyeceklerinin etkili olacağı noktayı iyi kestirmişti. Çok ciddi bir hatırlatma ihtiyacındaydı. Kim sana bu anlamsız taktiği önerdi bilmiyorum. Böyle bir iki kaçamağı resimleriyle Cavidan'ı bu imkanı elinden kaçıracak kadar aptal mı sanıyorsun? Bu resimlere gülüp geçmiştir. Şahin Bey sanki büyük bir tecrübenin özetini veriyormuş gibi sesine özel bir ton kazandırdı. Cavidan'a güvenemem. Nemika Şahin Bey'in üzerine doğru yürüdü. Semih'e güvenebiliyor musun? Şahin Bey de tereddüt içindeydi. Semih'in nereye kadar yürekli davranabileceğini ve ne zaman ihtiyacı olacağını kestirebileceğini hiç düşünmemişti. Bunu açıkça Nemika'ya anlatıp destek istemenin sırası olmadığını da kavramıştı. Ama işin başında dürüst davranıp Semih'e yeteri ölçüde güvenmediğini açıkça belirtmesi gerektiğini biliyordu. Sadece sana güveniyorum. Sonra Nemika'yı mutlu edecek bir tespitini açıklayarak üzerindeki etkisini artırmak istedi. Seni yıllarca önce bir sosyalist zeminde yumruk sallarken görmüştüm. Güzelliğin o kadar çekiciydi ki herkes seni seyretmenin tadına varıyordu. Kimse söylediklerinin önemini kavramamıştı. Güzelliğin, gençliğin ve diri bir kadın cömertliğin zihnindeki gücün ve etkinliğin önüne geçmişti. Nemika Şahin Bey'in sözünü ettiği sosyalist zemini hatırladı. Ama Şahin Bey'in böyle bir zeminde gençleri dinleyebileceğine ihtimal vermemiş ve anlatılanların yarattığı sürprizle şaşırmıştı. Şahin Bey bir iki küçük cümleyle işi bitirmeye niyetliydi. O gün sana ihtiyacım olduğunu anlamıştım. Şimdi bunu açıkça belirtiyorum. Nemika'nın şaşkınlığını sürdürmesine fırsat verdi. Bu fırsat Nemika'nın kendi iç hesaplaşmasıydı. Şahin Bey bu hesaplaşmayı seyrederken bir zevkli fırsat tesellisinde birlikte yaşıyordu. Nemika o geceki toplantıyı hatırlıyordu. Bir rastlantıyla gitmiş, konuşulanların etkisiyle kendini asıl tespitlerini açıklama noktasında bulmuştu. Kapitalizmin hakim olduğu her ülkede rastlanan sıradan şeylerin zaman içinde önem kazanıp ciddi tehlike haline geldiğini anlatmıştı. İrili ufaklı şiddet çetelerini kapitalist düzenin gereğinde filizlenmiş ufunet yuvaları gibi görmüştü. Bu yuvaların bazen bir suç örgütü haline geldiğini, hatta devletin eliyle ve desteğiyle güçlendirilip yine devlet eliyle kullanıldığına şahit olmuştu. Eğer toplumsal bir baskı yapısı kurulamazsa bunun bazen kanlı bir iktidar uygulaması hüviyetiyle ortaya çıkacağını söylemişti. 1971 müdahalesini kaba saba bir darbeci telaşı gibi görmüş, 12 Eylül'e gelişin gerisinde bu kaba saba anlayışın daha da tehlikeli bir yapıya büründüğünü anlatmıştı. Şimdi anlattıklarının doğrulanmış sonuçlarını kendisine hatırlatan birisinin karşısındaydı. Ona bir karşı hatırlatmada bulunmak istedi. Biliyor musun, yıllardır nerede hata yapıldığını tartışmak isteyen ciddi birine rastlamadım. İşkencelerle, hak ihlalleriyle 12 Eylül'ü yerden yere vuruyoruz. Utanç verici şeyler yaşandı. Fakat bununla yetiniyoruz. Asıl yapmamız gereken tahlilden uzaklaştık. Kendimizi hataların içinden sıyırıp şöyle kantara vurup nerede yanlış yaptığımızı sorguluyor muyuz? Hayır. Şahin Bey'in nerede kendisini sıkıştırabileceğini düşündü. Ve ileride böyle bir ihtilaf yaşamamak için işi başlangıçta açıklayacak bir itirafın sahibi olmak istedi. Savundukları sosyalizmin sağlam bir temele dayanmadığını fark etmediler. 12 Mart bu mücadeleyi çökertti. Bu kadar hiddetli bir çökertmenin acısını kısa sürede sarıp yeniden mücadeleye başlamak kolay iş değildi. Bakın dünya tarihine 10 yıl içinde iki kez askeri darbeyle yok edilmek istenen bir sosyalist mücadele örneği göremezsiniz. Ama savundukları asıl sosyalizm değildi. Bugün yeni bir modele ihtiyaç var. Sosyalizmin asıl karakterlerinde sadık bir mücadelenin yeniden başlatılması lazım. Sosyalizmin bütün unsurlarını Batı'dan almıştık. Bugün Batı bile yeni bir sosyalizm modeli üretecek noktada sıkıntılı. Şahin Bey'e döndü. Ona kendisiyle ilgili bir hatırlatma yapmak istedi. O yıllarda söylediklerim gerçek niyetlerim ve düşüncelerimdi. Hiçbirinden vazgeçmedim. Ama 21. yüzyıl için nasıl bir sosyalizm modeli olması gerektiğini tam kestirebilmiş değilim. Dünya bir elektronik iletişim devrimi yaşıyor ama sosyalizm bu devrimi tam kavramış durumda değil. Çünkü elektronik iletişim devriminden sonra üretim ilişkilerinin nasıl biçimleneceğini kestiren yok. Birden gülecekmiş gibi yüzünün biçimini değiştirdi. Şahin Bey'in ilgisini çekeceğini umduğu hatırlatmayı yapmak istedi. Şimdi bizim ümit bağladığımız Haldun, o yıllarda Ecevit'in köy kentine, halk sektörüne kendini kaptırmış bir sosyalist heveskarlığına soyunmuşken, Cavidan gerçek bir sosyal omurgada dimdik ayakta dururdu. Yine hüzünlü halini aldı. Uzaktan seyrederken hayran olduğum kadını şimdi yakınımda bir hain gibi görüp irkiliyorum. Bir zamanlar kendisine hayran olduğumu bir bilse, eminim beni kapıdan içeri sokmayacaktır. Üçü sofradaydı. Neylan yeni bir şarap açmıştı. Kadehlere koydu. Misafirlerine baktı. Kadehini kaldırdı. Şerefe. Deniz bir şeyler söylemek istiyordu. Sıkıntı içindeymiş gibi nasıl hareket edeceğini şaşırmıştı. Kendini topladı ve kelimelere inanılmaz bir hız kazandırarak söyleyeceklerini sıraladı. Üç arkadaş ortak bir avukatlık bürosu açtık. Yarın dönüyorum. Perize hemen elini tuttu. Beni de götür filozofum. Neylan'a döndü. Beni gönderin lütfen. Neylan silkelendi. Belli etmemeye çalışıyordu ama Perize'deki heyecanlı tavrı derin duygular içinde seyretti. İçinden geçenleri okumak mümkün değildi. Deniz ve Perize aynı şeyi anlamış olmanın mutabakatıyla birbirlerine baktılar. Neylan tek cümlede çok şeyi özetlediğine inanmıştı. Burada bir ışıktın Perize. Desene yarın başka yerler aydınlanacak. Deniz küçük paketi Perize'ye uzattı. Bu senin için. Perize paketi açtı, sevinçle sarıldı. Ne güzel şeyler bunlar. Deniz, Neylan'ın kadehlere koyduğu incileri küpe yaptırmış, ayrıca bir de kolye hazırlatmıştı. Pembe inciler gümüşle birleşince bir ihtişamlı manzara kazanmıştı. Neylan gördüklerinden etkilendi. Avucunda uzun uzun inceledi, küpeleri Perize'ye uzattı. Tak bakalım. Perize özenle taktı, saçlarını biraz geri atarak kulaklarındaki güzelliği sergilemek istedi. Neylan kolyeyi Deniz'e uzattı. Bunu takmak sanıldığı kadar kolay değil. Yardımcı ol. Deniz oturduğu yerden kalktı, Perize'nin arkasına geçti. Perize saçlarını toplayıp kaldırmış ve ensesini ortaya çıkarmıştı. Kolyeyi taktı. Herkes oturmasını beklerken o ayakta duruyor ve hayranlık içinde Perize'yi seyrediyordu. Birden irkildi, kendine geldi. Artık gitmeliyim, hazırlanmam gerek. Perize'ye döndü. Yarın sabah gelir seni alırım. Perize hemen cevapladı. Hayır, sabah erkenden ben gelirim. Şevki kaptana, annene teşekkür etmeden gideceğimi nasıl düşünebildin? Deniz'i kapıya götürdü, sarıldı. Söylediklerinin ikisi de iki kulağımda küpedir filozofum. Neylan kendisini uzaktan seyrediyordu. Perize'nin dönüşünde duygulu bir gecenin derinliklerinde gezindiğini gördü. Havuzun kenarındaki masaya oturmuş Perize'nin oraya gelmesini istemişti. Bu emrivaki biraz kurnazca buldu ama Perize'yi istediği tartışmanın ortamına çekmek fırsatı vereceği için memnundu. Yemek boyunca Neylan Perize'nin duygularındaki heyecanlı hatıra hissinin yeniden canlandığını görmüş ve ona nasıl değer verilmesi gerektiğini düşünmüştü. Perize'nin duygularını yoğunlaştırabildiği üstün bir tarafı olduğunu biliyordu. Kendisini hayata bağlayan delice bir sevdayla sarsıldığı her halinden belliydi. Bu halin başkaları tarafından fark edilmemesi için özel bir gayret sarf ettiği ilk bakışta belli oluyordu. Sanki hüzünlü bir özlemle bir şeyler arıyor gibiydi. Bu hüzünlü özlemi kısa süre içinde ağır bir hüsranla sonuçlanacağını hissetmiş ve bu duygunun hicranlı gözlemlerini Perize'ye aktarmayı kafasına koymuştu. Perize gelip masaya oturdu. Havuzun durgun suyunda ölgün ışıkların yarattığı kıpırtılı ve civcivli bir cennet vardı. Bu cennet iki renkti. Birinde gecenin rengini ağırtan nemli mavi, diğerinde gündüzü hatırlatan kuru ve sıcak pembe. Her ikisi de sakin ve kadirşinastı.